Ayrım 8.
Korkunç bir kadındı. Uzun boylu, şişman ve çirkin. Nerede oturduğunu ne bileyim ben diye cevap verdim. Daha lafımı bitiremeden beni yakamdan tuttuğu gibi havaya kaldırdı. Tüy olsam böyle havalanırdım. Tıraşı kes dedi. Ben tamamen masum pozlarındaydım. Doğru söylüyorum bilmiyorum, onu askerde tanıdım, bana bir şey söylemedi. Agisilaos sen biliyor musun deyip topu Agisilaos'a atmaya çalıştım. Lanet olası, konuş, Agisilaos'u da rahat bırak. Dalga geçmiyorum, birazdan yerden dişlerini ve burnunu toplayacaksın, söyle. Uzaktaki taksi dat dat dat diye devam ediyordu. Diş, burun ve kan lafını duymamla yakamın da parçalandığını görmem bir oldu. Yemin ediyorum ben... Kurtulmak için son kez çabalarken lafımı bitirmeme izin vermedi. Elinin tersiyle attığı tokat beni gerçek dünyaya döndürdü. Hadi şimdi sıkıysa dayan da arkadaşını ele verme. Bir seçim yapmak zorundaydım. Ya dişlerim olmadan, kırıklarla ve daha bilmem nelerle giderdim ya da arkadaşımı satardım. Sattım. Kaşla göz arasında. Hem caddeyi hem apartmanı hem semti söyledim. Kendi adresimi de söyledim. Agisilaos'un huzurunda her şeyi şakıdım. Hem istediklerini hem istemediklerini. Bülbül gibi öttüm. Beni yere ahtapotmuşum gibi fırlatıp gittiler. Agisilaos ile eve dönerken hem ağlanacak hem de yüzüme tükürülecek bir durumdaydım. Süt dökmüş kedi gibi yürüyordum. Louis kıza asılırken kız da bazen korkuyorum, bazen seni tanımıyorum, bazen kardeşlerim beni öldürür pozlarındayken kaç kere uyardım o piçi. Siktir et bu kızı, başına büyük bela alacaksın diyordum ama dinlemiyordu, inatçıydı. Louis'in kötü tarafı sabit fikirli olmasıydı, dik kafalıydı, ya herru ya merru, her zaman. Aklına bir şeyi taktığı zaman kolay kolay vazgeçmez, ille de onu gerçekleştirecek, inatçı bir adam, tam bir Lenin. O kafasına Rusya'yı komünist yapmayı koydu ve Rusya'yı komünist yaptı, yapamasaydı yaşayamazdı. Mujikler, proleterler, devrimciler belki devrim olmadan da yaşayabilirlerdi ama Lenin yaşayamazdı. İşi evliliğe kadar götürmek istiyorsan tamam, yoksa Krugas ailesiyle oynamaya gelmez. Bunlar tam çete, bildiğin gibi silah da taşıyorlar. Hem ben hem Agisilaos, Louis'in kafasını ütüleyip tehlike çanını çalıyorduk. Gerekirse işi evliliğe kadar da götürürüm. Ne dediğini bilmiyordu, neredeyse işsizdi. Ayda yılda bir dondurulmuş ürün saymanı olarak Pire'deki fix buzhanesinde çalışırdı. Buna rağmen evliliğe kadar giderim diyor. Deli olmak işten değil. Tabii onu tanıyan bizler, Louis'in kızı mutlaka ayartacağını biliyorduk. Louis'in bir kadını gözüne kestirip de ayartmaması çok enderdi. Ama sorun, şenlikten sonra neler olacağıydı. Çünkü dediğim gibi Krugas ailesinin şakası yoktu. Adamı öldürürlerdi. Tabii tahmin edebileceğin gibi olaylar hızla gelişti. Aşağı yukarı 15 gün sonra Evgenia bir çarşamba günü öğleden sonra sonunda Louis'in onu öpmesine izin verdi ve doğal olarak da büyülendi. Yeni yetme hiçbir erkekle birlikte olmamış bir kızsan eğer ve seni öpen ilk kişi Emmanuel Retsinas ise o zaman mutlaka büyülenirsin, tamamen teslim olursun. Gelecek çarşamba buluşmalarına dek Louis'in öpücüğü Evgenia'yı yakıyor, içine tutuşturuyor, her ikisinin de yok oluşunu hazırlıyordu. Dikkat et, gelecek çarşambanın diyorum çünkü ancak o gün un almaya gittikleri için bütün aile evden çıkıyordu. Çarşamba gününü Louis Paraskevas'taki Votsalakya plajında ilk andan beri onlara bir gün size uğrarım, sohbet ederiz deyince Evgenia'nın ağabeyi ne zaman istersen ama sadece çarşambaları gelme çünkü o gün un almaya gidiyoruz cevabını verince saptamıştı. Tabii çarşamba günü gitti. İkinci çarşamba Evgenia için daha da sarsıcı olmuştu. Ruhuyla birlikte vücudunu da teslim etti. Louis'e kendini verdi. Ama onu sadece kendisinin yapmayı değil, onu tamamen elde etmeyi düşleyen Louis bir sonraki çarşamba da gitti. Onu ne kadar frenlemeye, ne kadar ne yapmaya çalışıyorsun, bir çarşamba günü bir aksilik olur, un almazlarsa desek de hiç, ne beladan ne de çetelerden korkuyordu. Onu nihai amacından da vazgeçirip geri adım attırmaya da çalıştık. Tamam Retsinas, kızın muhteşem kalçaları var ama bunu aklından çıkar, sana oraya kadar izin vermez. Kız çok toy, bırak, vazgeç, abartma, ısrar etme. Ama o ısrar ediyordu. Haklı da çıktı. 2 hafta sonraki çarşambayı bile beklemedi. Bize mutlak teslimiyet sahnesini Makedonya ve Dervenekya sokaklarının kesiştiği yerde Barbatasus'un kahvehanesinde anlattığında küçük dilimizi yuttuk. Bize olanları anlattıkça sarı hummaya yakalandık. Her üçümüz de çadır kurmuştuk. Olduğumuz gibi doğru Etolikos sonundaki saç depoları yakınlarındaki fahişelerden birine gittik. Üçümüz de aynı kadınla yaptık. Ayakta. Kadının başına devlet kuşu kondu. Önce Louis, sonra ben, sonra da orada bitlenen Agisilaus. Üçümüz için Louis 1000 lik ödedi. Fix buzhanesinden aldığı gibi geri vermiş olduğu 1000 liği. Aşağı yukarı dondurulmuş, Arjantin ürünlerinden aldığı 3 maaşa eşitti. Kendisine hiç para ayırmadı. Dostları her şeyden önce gelirdi. Barbatasos Uzo getirip götürürken bize, Retsinas da sahneyi öylesine ayrıntılı, sanki nakış işlermiş gibi anlatıyordu ki bizler, yahu olamaz, mümkün değil diyorduk. Arkadaşlar, işin püf noktası, kadının gözünü korkutmamaktır. Çünkü senin istediğini o da ister. Şefkat ister. Yumuşak tüy gibi hareketler ister. Önce onu hazırlamalısın. Baştan dalarsan olmaz. Ne sen ne de o zevk alır. Sonra her şeyi vermeye hazırdır. Ona hiçbir acı hissettirmeden onu inletebilirsin. Meme başını ısırabilir, kanatabilirsin. O sana izin verir. Kırbaçlasan kımıldamaz. Ama önce kadının ritmini, ölçüsünü bulman gerek. Arkadaşlar, bu koskoca bir gösteriye çıkmaya, tiyatroda oyun sahnelemeye benziyor. 1., 2., 3. sahne vesaire. Sahne kapanana kadar masallara, eylemlere, sürprizlere gerek var. Ağzımız açık söylediklerini dinliyorduk. Hatta bir ara kulak misafiri olan Barbatasos kalıp dinlemeye başladı. Adamcağız taş kesildi. Acı duydu mu diye sordu Agisilaus. Acı çekmeden ilk kez olur mu? Mümkün değil. Ama hem acı çekiyorsun hem hoşuna gidiyor. Barbatasos bunu duyduktan sonra saklanacak delik aradı. Utanmıştı. Ama dediğim gibi zorla, şiddetle olmaz. Yavaş yavaş. Önemli olan klitorisi okşamayı bilmektir. Agisilaus klitorisi bile bilmiyordu. Louis ona anlattıktan sonra ağzının suyu akmaya başladı. Uyku da boşalmaya hazırdı. Ama önce öpmelisin, delice öpmelisin her şekilde. Sonra meme başına inersin. Dikkat et, dilini sertleştirme. Acı duyar, treni kaçırırsın. Ayrıca yanında yatak ya da kanepe olduğundan emin olmadan işe girişme. Eğer oraya ulaşmak zaman alacaksa işin tadı kaçabilir. Tam yanında olacaksın. Dediğim gibi o anlattıkça biz çıldırıyorduk. Agisilaos'un yüzü kıpkırmızı pancar gibi olmuştu. Bütün bunlar ona egzotik ve inanılmaz görünüyordu. Bakire ve toy olan Evgenia'nın Louis'in bunları yapmasına izin verecek noktaya geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Arkadaşlar, niye kabul etti biliyor musunuz? Size komik gelecek. Çünkü hayır demeye utandı. Hatta ben arkasında olduğum zaman bile benimle sizli bizli konuşmaya devam ediyordu. Bana saygı duyuyordu. Üstelik ağzı o kadar paça oldu ki yer ve zaman kavramını yitirdi, hiçbir şey anlamadı. Onu yüzüstü çevirdiğimde neler olacağını bilmiyordu, tahmin edemiyordu. Piç herif bize önce odayı, sonra da asıl eylemi 1001 ayrıntıyla anlattı. Aile fotoğraflarından, duvarlardan, fayanslardan, yataktan başladı anlatmaya. Her şey ana babasının yatağında olup bitmiş. Demirden, kırlentlerle süslü, sert bir döşeği ve paslanmış bir somyası olan, delice gıcırdayan bir yatakmış. Sonra kızın vücudunu anlatmaya başladı. Sanki önünde bir tuval varmış da resim yapıyormuşçasına anlatıyordu. Renkleri, çizgileri, perspektifi. Kıza en mükemmel duruşu verdirmiş. Kız yüzüstü, diz çökmüş, dirsekleri üzerinde duruyormuş. Avuçları üzerinde değil. Ancak belden aşağısını mükemmel bir şekilde bükebiliyormuş. Bir dişi geyiğe, bir yaban kedisine dönüşüyormuş. Arkadaşlar, tam içine girdiğim anda birden parmaklarıyla yatağın demirine tutundu. Ağzından sadece bir ah sesi çıktı, o kadar. Bir kelime bile söylemedi, sadece ah. Bu hikayede asıl komik olan, Louis'in kızın arkasında girip çıkarken, bir an başını kaldırdığında, şaşkınlık içinde yatağın üzerinde Kral Pavlos ile eşi Friedrich'i görmesi. Arkadaşlar, o an çıldırdım. Artık Evgenya'yı değil, Friderike'yi beceriyordum. Üstelik soysuzca gülümsüyordu, gerçekten. Tabii bize bütün bunları anlattıktan ve aradan epey gün geçtikten sonra işler Louis için ters gitmeye başladı. Birden Evgenya'nın bütün kusurlarının farkına vardı. Tahmin ettiğinden daha da aptaldı. Göründüğünden daha fazla kıçı düşüktü. İliklerine kadar kralcıydı ve en kötüsü de evlilik kurumuna tapıyordu. Yahu kızım, bebeğim, şimdiden ne diye evlilik istiyorsun? Biz evli olsak da olmasak da aynı şeyi yapacağız. Ama kız inatçıydı, evlenmek istiyordu. Onlara söyleyemeden kardeşlerinin durumu öğrenmesinden korkuyordu. En azından nişanlanalım. Bebeğim bekle biraz, önce uygun bir iş bulalım, diplomamızı alalım, böyle çingeneler gibi olmaz. Ama Evgenya kim, sabretmek kim? Ağlamaktan yüreği parçalanıyordu. Sonunda bir yandan evlilik kabusu, bir yandan kıçı düşük olduğundan nedense bu ona çok dokunuyordu. Louis ancak 2 hafta sonra tekrar ortaya çıktı. Retsinas 2 çarşambadır ortalıkta yoktu. Evgenya çıldırdı. Birden Louis'in ne adresini, ne telefonunu, ne de onu nasıl bulabileceğini bilmediğini fark etti. Panik içindeyken 2 ölümcül hata yaptı. Önce sırrını ona yardım etmesi için Olimpia'ya söyledi, o da sırasıyla Aristos'a söyledi. Sonra da Aristos'a her şeyi itiraf etmek zorunda kaldığında ona çarşamba günleri sırrını açıkladı. Trajedi böyle başladı. Nereye saklanacak aşağılık herif? Nasıl olsa bir çarşamba günü tekrar gelecek. Zaten Louis'i bulmak için de başka bir yolları yoktu. Un almaya gittikleri günü değiştirdiler. Her çarşamba günü bütün Krugas ailesi tetikteydi. Pusuya yatmışlardı. Biri mutfakta, biri helada. O zamanlar tuvaletlere hela denirdi. Nöbetleşe bekliyorlardı. Hatta Evgenya, Louis'in Friderike'yi orospu diyerek küfrettiğini söylediğinde her iki kardeşi de köpürdü. Sonunda Louis tuzağa düştü. Evgenya o talihsiz çarşamba günü Louis'in çapkın çapkın mis gibi yıkanıp geldiğini görünce birden ona ihanet ettiği için pişman oldu. Birazdan her şeyin biteceğini biliyordu. Louis'e zarar vermek istemiyordu. Onunla evlenmek istiyordu. Ama artık çok geçti. Memesini büyük bir incelikle çıkarıp emmeye başladığı an diğerleri arkada pusuda bekliyordu. Anladığın gibi ihanetini ona itiraf etmek istemiyordu. Ne deseydi? Sana ihanet ettim. Dikkat et mi? Sonuna kadar masum rolünü oynamak zorundaydı. Oynadı da. Tabii Louis bir şeylerin kokusunu almıştı. Onu karşılama şekli diğer çarşamba günlerine benzemiyordu. Tam da bebeğim sana ne oldu, dona kaldın, benden ne saklıyorsun diye sorarken 2 telgraf direği içeri daldı. Evgenya sanki bilmiyormuşçasına onları beklemiyormuş gibi bir çığlık attı ve memesini içeri soktu. Titriyordu. Tabii Louis daha da iyi rol yaptı. Aklına ne kadar çok solcunun gerektiği anda pişman olduklarını söyleyemedikleri için kurşuna dizildiği geldi. Öldükten sonra pişman olmanın bir anlamı yok diye düşündü. Sana böyle bir fırsat verildiğini düşünsek bile. Baş eğmeliydi, baş eğdi de. Aristos Louis'i saçlarından tutup duvara yapıştırdığında aklına bütün idam edilenler geldi. 6 adım uzaklıkta karşısında duran, elinde silah tutan, boynuzlu lakaplı diğer kardeşi gördü. İçinden bunların amacı beni hemen idam etmek, dayılığa yer yok diye geçirdi. Arkadaşlar beni yanlış anladınız dedi. Umudunu yitirmiş Evgenya da araya girdi. Hayır, onu öldürmeyin. Şimdi araya girmesinin ne anlamı vardı? Araya girmesi Louis'in tamamen teslim olmasına, hatta içinden yaşasın Yunanistan diye milliyetçi bir şeyler söylemeyi düşünmesi için yetti de arttı bile. Bugün çarşamba, gelecek çarşamba evleniyorsunuz dedi birden Aristos. Ya da bir sonraki çarşamba. Olmaz arkadaşlar, kanun bile 1 ay süre tanıyor. Tabii onlar dinlemiyordu. Sen kanunu boş ver, kanun bizim işimiz. Çember daralıyordu. Üstelik biliyorsunuz ben işsizim de. Biliyoruz, biz onu da düşündük. Fırında çalışacaksın. Fırının 1/3'ü senin drahoman olacak. Sana işçi yardımlaşma derneğinden ev de bulacağız. Aşağılık herifler her şeyi düşünmüştü. Madem seni Evgenyacık seviyor, bu iş oldu. Sonunda Louis son bir çabayla kurtulmaya çalıştı. Önce ev için bir başvuruda bulunmam gerekecek. Gerek yok, biz hallederiz. Başvurmadan ev alacaksın. Şaka maka Louis birden hem eve hem işe hem de fırının üçte birine sahip olmuştu. Eğer Evgenya'nın biraz kıçı düşük, tamam kimse kusursuz değil, biraz da ortalama zekaya sahip olduğunu göz ardı edersen Louis pek de kötü bir seçim yapmış sayılmazdı. Üstelik o yıllarda bu kadar heybetli bir kıçı ve böyle bir drahoması olan bir kız bulmak aşağı yukarı hepimizin düşüydü. Amerika'da buna Amerikan rüyası adını vermişler. Ben ne ad koyacağımı bilmiyorum ama çok daha küçük bir rüya uğruna evliliğe imza atmıştım. Benim yediğim haltları da unutmamak gerek. Evstatya teyzenin üç katlı evi bana miras kalsın diye işi yeğeniyle evlenmeye kadar götürmüştüm. Size bir ev alana kadar bizimle burada kalacaksınız dedi Aristos konuşmasının sonunda. Louis karşısında elinde silah tutan boynuzuyla baktıkça er ya da geç Evgenya'nın her iki kardeşini de kaybedeceğini düşündü. %100 ölmeye mahkumdular. Eteoklis ve Polinikis. Bir kardeşin kulağına diğerinin ihanet ettiği gittiğinde ölümüne düello kaçınılmazdı. Bu düşünce Louis'in son umuduydu. Bu arada Aristos, Louis'in onlarla yaşamak isteyip istemediği konusunda ondan bir cevap bekliyordu. Üstelik sadece Aristos değil, bütün Krugas ailesi. Kahramanca bir çıkış yapmak isteyen Louis birden, ''Tamam, Friteriki tablosunu duvardan indirirseniz sizinle kalacağım.'' Tabii sözünü bile bitirmeye fırsat olmadı. ''Bırak onu duvardan indirmeyi, ona bir daha orospu dersen dişlerini yerden toplarsın.'' Bu Aristos'un hep tekrarladığı tehditti. Dişlerini yerden toplarsın diyerek de sadece dişleri kastetmiyor tabii. Tabii Louis orospu demesinden ona Evgenya'nın ihanet ettiğini anlamıştı. Yoksa Aristos Louis'in Friderike'ye orospu dediğini nereden bilsin? Louis her şeyi kabul etti. Taşındı. Birinde kitapları diğerinde ise elbiseleri olan iki tane de valiz getirdi. Kendi evindekilere olan bitenden hiç söz etmedi. O giderken bakıyorlardı. Ben de yardım etmeye gittim. Louis'e bir şey sormadılar bile. Andigoni anlamıştı. Ya sürgün ediliyor ya da evlenecek dedi. Bu kızın gözleri ne kadar çok hüzün doluydu. Her zaman geceydi. Andigoni Tsanyo hastanesine gitmek için çıkarken biz de çıktık. Manolopoulos bir şey söylemeyecek misin dedi. Ne deseydim ona sadece baktım. Arkadaşın nereye gidiyor söylemeyecek misin? Evleniyor dedim. Ayasofya Kilisesi'nin avlusunda Krugas ailesine oturduğu sokağı ve evi söyleyerek Retsinas'ı ele vermek zorunda kaldığımda ne kadar rezil olduğumu tahmin edebilirsin. Köpeklerin maskarası olmuştum. Eve yeni takım elbisem paramparça olmuş, elim yüzüm simsiyah, pislik içinde geri döndüm. Anneme aynı anda evliliğin de iptal edildiğini açıkladığımda aman tanrım deyip duruyordu. Yanımdaki Agisilaos'un eli ayağı titriyordu. Manolopoulos boku yedik, bizi polise gammazlarlarsa yandık. Annem polis lafını duyar duymaz bayıldı. Tam annemi ayıltmışken Agisilaos'un saçmalıklarını duyar duymaz tekrar bayıldı. Üstelik sadece polise gitmekle kalmayacağız. Bu adamlar hem kemik kırar hem de ev yakar dedi. Neler söylüyor bu salak? Sonunda küçük bir aile toplantısı yaptık. Konumuz Louise koşup haber versek mi yoksa oturduğumuz yerde otursak mıydı? Annem toplantıya Anestis amcayı da çağırdı. Amca feleğin çemberinden geçmiş biriydi. Bir ara sana ondan söz etmeliyim. Çelişkili, tapılacak bir adam. Sonradan kendi kendine hakkın yolunu bulmuş eski bir komünist, dinsiz ve kumarbaz. 30'una kadar. 30'undan sonraysa kanunlara saygılı ve tanrı korkusu olan bir insana dönüştü. O yaşına kadar dosyasında 3 bel soğukluğu olan, bu yüzden de sonsuza dek kısır kalan, karşılıksız çekten bir mahkumiyeti de olan, her gece bar pavyon porno kuşuydu. İşte böylece ailenin utancı Anestis amca hiç anlaşılmayan bir şekilde birden çok saygın, itibarlı bir kişiye dönüştü. Önce Pire Emniyet Müdürü'nün arkadaşı, sonra da bütün Pire Emniyet Müdürlerinin arkadaşı oldu. Pire'deki bir vergi dairesine de tayin oldu. Hem pavyonu hem genel evi hem kağıdı kesti ve aniden evdekiler ona geri gelen sefih evlat gibi kucak açtı. Hayatım boyunca annem Anestis amcanın hikayesiyle kafamı ütülüyordu. Gördün mü amcam bile aklını başına toplayıp adam oldu. Onu hala uzun boyuyla, şık, havalı ve her zaman giydiği ham ipekten beyaz takım elbisesi ve yakasındaki yaseminlerle hatırlıyorum. Yakasında hep yasemin olurdu. Tam karşı konulamaz Alain Delon. Adamcağız ne kadar değişmişti. vergi dairesine tayin olmasıyla birlikte Yaseminler de ham ipekler de gitti. Boyu kısaldı. Ona ilk atılan sakalla para biriktirmenin ne olduğunu anladı. O günden beri amca artık yaşamıyordu, sadece biriktiriyordu. Bizim için yaşamındaki tek karanlık ve anlaşılmaz nokta evliliğiydi. Şaşırmıştık. Bir sabah gelecek pazar evleneceğini duyurdu. Birdenbire evlenmeye karar vermesi bana eski, iyi Anestis amcayı hatırlattı. Kimse gelin hakkında bir şey bilmiyordu. Kim kime dumduma. Ancak evlilik töreni sırasında adını öğrenebildik. Melpo. Orada bir de söylenti yayıldı. İzmirliymiş. O günden beri İzmirli kızlara taparım. İzmirli adını duyunca yanıp tutuşuyorum. Onu böyle kilisedeki avizenin altında uzun boylu, balık etli, ay yüzlü görünce aklım başımdan gitti. Tam bir Afrodit ama biraz daha topluca. Bir taraftan ışıl ışıl, masum, Meryem'inki gibi gözler, bir taraftan da çok dişi, çok kışkırtıcı, çok baştan çıkarıcı bir vücut. Dolgun, şehvet dolu, kıpkırmızı dudaklar. Göğsünden, kaşlarından, boynundan söz etmiyorum bile. Omuzlarının üzerinden yukarıya doğru uzayıp giden boynu bambaşkaydı. Buna benzer bir boynu ancak tablolarda ve zamanın oryantalist kartpostallarında görmüştüm. Dediğim gibi o günden beri sadece İzmirli kız adını duymam, taksimler, kışkırtıcı kokular, uzanmış odalıklarla dolu divanlar, çıplak Meryem freskleriyle süslü kiliseler hayal etmem için yeterliydi. O günden beri ona benzeyen her kadına İzmirli adını takıyorum. Hem Magdalini'ye hem de Uranya'ya İzmirli dediğimden ona da İzmirli demeleri hoşuma gitmişti. Gerçekten de Melpo teyze İzmirliydi. Yavaş yavaş, yumuşak, nazlı bir sesle konuşurdu. Sesini duyman, tahrik olman için yeterdi. Onu görmen bile gerekmiyordu. Ona telefon et, çiçeklerini sor ve bir tarafların ateşlenmezse bana Manolopoulos demesinler. Çekiciliği yaşamındaki büyük sırla da artıyordu. Kimse onun hakkında bir şey bilmiyordu. Sanki gökten zembille inmişti. Amca da bize ondan hiç söz etmedi. İşi neydi, kimdi, ana babası, akrabaları, kökeni nerede, nasıl büyüdüğü bir sırdı. Hiçbir anısı yoktu ve hiçbir zaman biz çocukluğumuzda dediğini duymadım. Louis daha sonra bana teyzenin yaşamındaki büyük sırrı açıkladığında teyze benim gözümde bir efsaneye dönüştü. Hatırlıyorum, bizi amcayla ziyarete geldiğinde benimle ve Louis'le karşılaşmıştı. Louis onu görür görmez şimşek çarpmışa döndü. Kendisini tanıştırdığımda Louis bir şey söylemedi. Sadece başını eğdi. Memnun oldum. Ve başı ağrıdığı gibisinden bir şeyler geveleyip gitti. Hiçbir zaman teyzenin de onu tanıyıp tanımadığını, hatırlayıp hatırlamadığını öğrenemedim. Teyze 5 yıl Filon sokağında fahişelik yaptı. Kit Kat pavyonunda dansçılık ve konsomatrislik yaptı. Bilmiyor muydun? Onunla yatmıştı birçok kez. Konstantis, ilk birlikte olduğum kadındı diyebilirim. Muhteşem bir varlık. Asla bir fahişe gibi davranmazdı. Ben daha toyken bana kadınlara karşı ne kadar şefkatli olmam gerektiğini o öğretti. Louise'i dinlerken büyüleniyordum. O günden beri ne zaman Melpo teyzeyi görsem, onu bazen şehvet yataklarında, bazen Filon sokağında, tabureye oturmuş müşteri beklerken hayal ediyordum. Bazen... Bir keresinde Louis beni onu tanıdığı yere, Kit Kat pavyonuna götürdü. Konstantis, ilk kazandığım parayı ona bayıldım. Hayatımda ilk kez fahişelerle dolu bir pavyona giriyordum. Genellikle orada otururdu. Şu anda sana bakıp gülümseyen kızın oturduğu yerde, dedi Louis. Beni unutmuş olamaz Konstantis.